Ayrım 5, sayfa 68. Yeni bir hayatın eşiğinde. Ruhu olduğunu varsaydığınız nesnelerden ayrılmanın ayrı bir hüznü vardır. Ve vedalaşırken insanlara yaptığınız gibi sımsıkı sarılıp onları öpemezsiniz. Hayvanlara yaptığınız gibi başlarını, sırtlarını okşayamazsınız. Arkalarından ağlayamazsınız. Bir düğüm gelir oturur boğazınıza, binlerce anınızı, anınızı binen o şeyin yerine yenisi alınacağı için evden atılan bir masa mı, giyilmekten yıpranmış bir ceket mi, yoksa yolları, yolculukları paylaştığınız arabanız mı? Her neyse, bilirsiniz ki yokluğu hissettirecektir kendini. Nesneler de boyunlarını büker bu ayrılışlarda. Hatta bazen lacinin yapmış olduğuna inandığım gibi, yerini alan arabanın kaportasını, dar alanlara her park edilişinde çizdirterek sinsice intikam alır. Laciden sonraki arabam beyazdı. Beyazı evime yakın bir yere park etmek için sokakta 3 tur atıp nihayet eve girebildiğimde telefon çalıyordu. Nefes nefese koştum açmak için. "Seni arayıp duruyorum. Annen söylemedi mi?" dedi Tunca. "Yeni döndüm Tunca, arayacaktım." Bankerler hapı yuttuktan sonra bankalara gün doğdu. Yine bir banka reklamı var. "Yarın toplanalım mı?" "Yarın cumartesi, ben hafta sonu bir düşüneyim, pazartesi erkenden ararım seni," dedim. "Neyi düşüneceksin?" "Tunca, film işlerini ara versem," diyordum. "Ne yapacaksın yerine?" "Yazmakla ilgili bir şeyler." "E yazıyorsun zaten Cumhuriyet'te falan." "Sürekli yazmaktan söz ediyorum ben. Gazetelere kapak atmayı kolay mı sanıyorsun? Köşeler parsellenmiş çoktan." "Gazetede değil düşündüğüm. Bir iki yakın arkadaşım var basında. Bir dergide mesela." Lafımı kesip duruyordu Tunca. Ama zaten ben ne diyeceğimi bilemiyordum tam. Bildiğim film işlerinden çok yorulduğumdu. Setlere dönmek içimden gelmiyordu. "Kızım, bir iki röportaj yazısıyla bu paraları kazanabilir misin sen? Her neyse, pazartesi öğlene kadar ara mutlaka," dedi. Haklıydı. Gazetelere yazmakla aynı parayı kazanamazdım ama Ali iş bulmuştu Cenevre'de. Hafta sonları ve derslerden sonra Sote Base'de çalışıyor, bayağı da iyi para kazanıyordu. Üzerimdeki yükü hafifletmişti kısacası. Aynı akşam şehir tiyatrosundaydık annemle birlikte. Ara oldu, ben sigara içmediğim için kulise çıkmaya üşendim, yerimde kaldım. İki sıra önümde oturan Betül Mardin'i görünce kalkıp yanına gittim hatır sormaya. Birkaç laf ettik. Yerime döndüm, sigara içmeye çıkanlar yerlerine dönmeye başlamışlardı. Baktım Betül bana sesleniyor. "Efendim," dedim. "Ayşe, senin kalemin kuvvetliydi değil mi?" "Yazıyorum işte gazetelere bir şeyler." "Organizasyon da yapıyorsun." "Evet, sahne yapımcılığı organizasyon değil de nedir? Başka işin yoksa yarın sabah bana uğrasana." "Evine mi, otele mi?" "Sabah 10'da eve gel, geç kalma." Oyun başlamak üzereydi. Betül önüne döndü. "Ya Ayşe'cim, işte böyle ömrümüzün yarısı geçmiş farkına bile varmadan. Sen artık film çekmediğine göre şimdi ne yapıyorsun öykü yazmanın dışında?" diye sordu Mustafa Kemal. "PR yapıyorum. Halkla ilişkiler yani." "Nerede?" "Asil Nadir grubunda." "Deme yahu, nereden buldun elin İngilizini?" "Asil Nadir İngiliz değil ki, Kıbrıslı. Kraliçeden plaket alıp duran iş adamı değil mi bu? Sahiden merak ettim. Sen nasıl buldun bu işi?" "Uzun hikaye," dedim. "Uzun dedim ama uzun filan değil. Çok kolay olmuştu Asil Nadir şirketine geçişim. Pazartesi sabahı tam saatinde Betül Mardin'in Teşvikiye'deki evinin kapısındaydım. Elime bir Nescafe tutuşturup anlattı. Şu çok ünlü Kıbrıslı iş adamı Asil Nadir. Hani İngiltere'de kraliçeden ödül filan alan adam. Türkiye'de de bir takım şirketler kurmuştu. İşte bu Asil Nadir Şirketler grubunun bir PR'a ihtiyacı vardı. Beni hiç ilgilendirmeyen bir iş adamının hikayesini bana niye anlatıyordu acaba Betül Mardin? Bir reklam filmi istemeyeceğini anladığımdan beri dikkatim dağılmıştı. Yarım kulak dinlemeye başlamıştım. Hatta aklım tamamen başka yerdeydi. Birden bir cümle yakaladım. Bana mı soruyordu? PR olur musun diye. Karşındakini doğru dürüst dinlemezsem böyle olur işte. Abuk subuk şeyler duyarsın. Betül Mardin gözlerini dikmiş yanıtımı bekliyordu. Tam anlayamadım Betülcüm. Ne dedindi tam olarak? Dedim ki ben bu şirketlere danışmanlık yapıyorum. Ama benim bir sürü başka müşterim var. Sheraton'u mesela hiç bırakamam. Sonra bir armatör arkadaşım var. Sonra var. Gitti yine benim dikkat. Niye anlatıyor bana bunları? Eğer kabul edersen sen House PR olursun. Ben de danışman olarak kalırım. Gerektiğinde devreye girerim. Belli günlerde uğrarım. Ancak bir de elbette önemli olaylar olduğunda. Pardon. Ben mi asil nadir şirketlerine House PR olacağım dedim. Evet. O ne demek diye sordum. Full time iş demek. Sabah gideceksin, 6'ya kadar çalışacaksın. Gerektiğinde akşam yemeklerine de katılacaksın. Diğer şehirlerdeki şirketler için yolculuklara çıkabileceksin. Çok çalışmanı gerektiren ciddi bir iş bu. Hiçbir şey bilmeden sahne yapımcılığına soyunan ve piyasanın en aranan sahne yapımcısı olan ben değil miydim? O işin üstesinden geldimse, bunun da eve gelirdim evelallah. Hele de Betül Mardin elimden tutacaksa. Aylık mı alacağım diye sordum. Kabul ediyorsun yani. Ciddi ciddi düşüneceğim maaşımı da öğrenirsem. Maaş işini benimle değil onlarla konuşursun. Sen başaracağımı düşünüyor musun? Düşünmüyorum, eminim. Sonra telefona uzandı, çevirdi, karşısında kim varsa onunla konuştu. Sana sözünü ettiğim kişi ne zaman gelsin görüşmek üzere diye sordu. Bana döndü, pazartesi uygun mu? Dedi. Uygun dedim. 11'de sende olacak. Adı Ayşe Kulin. Telefonu kapattı. Her şey çok hızlı gelişiyordu. Pazartesi sabahı erken kalktım. Üzerime 5 ayrı kıyafet denedikten sonra yine her zaman giydiğim etek cekette karar kılıp özenle makyaj yaptım ve çıktım evden. Önce Taksim gezisi üzerindeki Cumhuriyet Apartmanı'na gidip Betül Mardin'in teklifini kabul ettiğim takdirde muhatap olacağım Metin Münir'le görüştüm. Maaş durumunu öğrendim. Sonra eve dönüp Tunca Yönder'e telefon ettim. Hafta sonu bir holdingden teklif aldım Tunca dedim. Sen ekibini bensiz kur. Müdür mü oluyorsun? Güldü telefonda. Ben de güldüm. Genel müdür dedim. Göbek bırak o halde genel müdürlere yakışır. Hadi saçmalamayı bırak da saat 2'de gel işimize bakalım. Tunca ciddiyim, halkla ilişkiler yapacağım. Film işinde sürekli ilişkidesin zaten halkla. Bu öyle bir ilişki değil, iş. Sen ilişki istiyorsan ben sana ne ilişkiler bulurum? Bir yandan gülüyor, bir yandan kızıyordum Tunca'ya, beni ciddiye almadığı için. Hiç bitmeyen uzun bir konuşma oldu. Tunca beni vazgeçirmeye çalıştı ama kandıramadı. Biraz buruk kapattı telefonu. Bense belli saatlerde başlayıp biten, üstelik evime yürüme mesafesinde bir işte çalışmanın, filmcilikteki kadar olmasa da her ay elime geçecek maaşın miktarını bilerek ayağımı yorganıma göre uzatmanın bana iyi geleceğini düşünüyordum. Yanılmamışım. O çok renkli, çok hareketli film dünyasını aramadım değil. Ama yeni işimde önüme bambaşka ufuklar açılacaktı. Nihayet yıllardır gönlümde kükreyip duran aslana da kavuşacaktım üstelik. Patronum Dünya Gazetesi'nin de hissedarıydı. Çalışmaya başlamamın 3. ayında gazetede de çalışmayı talep etmiş, haftanın 2 günü çalışmak üzere gazeteye kadrolu girmiştim. Böylece en azından haftada birkaç gün önümde kağıt kalem, kulaklarımda daktilo sesi ve dosyamda yayınlanacak, parantez içinde sonsuz uykulara dalmayacak yazılar olacaktı. Nihayet oh be yaşasın. Elbette dünyada yazı yazma isteğimin kolayca kabul görmesinin bir derin nedeni yok değildi. Size hemen anlatayım. Gazeteleri taramak ve bünyemizdeki şirketlerden herhangi biriyle ilgili bir habere rastlasam, haberi kesip dosyalamak benim işlerimin arasındaydı. Nefret ettiğim bir işti, vakit alıyordu. Beni geliştirmiyordu ama işimdi işte. Filmde çalışırken alışmıştım sabahın köründe horozlarla kalkmaya. Aslında ilkokula başladığım günden üniversiteyi yarıda bıraktığım güne kadar derslere yetişmek üzere erken kalkmıştım. Üniversiteyi yarım bırakmama neden olan çocuklarımın doğumundan sonra da onlar bebekken ve okula başladıklarında her çocuklu anne gibi erken kalkmıştım. Çocuklar evden ayrıldıktan sonra da erken kalkılması gereken bir işte çalışmaya başladığım için sabahları yatıp uyumak nasip olmamıştı bana. Kısacası hayatım boyunca erken kalkmıştım. Vücut sistemim o şekilde ayarlanmıştı. Çok geç de yatsam sabahları erkenden ayaklanıyordum mutlaka. Yeni işimde 9 hatta 9.30'dan önce hayat başlamıyordu ama madem erkenden uyanıyordum, evde amaçsız dolanmak yerine hemen giyinip ofise kadar yürüyor, 7.30 sularında başlıyordum gazeteleri taramaya. 9 sularında diğerleri işbaşı yaparken ben gazete taramasını bitirmiş oluyordum. İşe başladığımın birkaç hafta sonrasıydı. Ben her sabah yaptığım gibi erken bir saatte ofise gitmiş gazeteleri tarıyordum. Kapımın açıldığını hissettim. O saatte kim olacak ofiste? Temizlikçi Hacer Hanım'dan başka. Kafamı gazetelerden kaldırmadan her zamanki gibi lütfen dedim. Ama bu sabah kahveyi biraz daha bol tut Hacer Hanım. Çünkü geceden kaldım. Emredersiniz. Aa, bu erkek sesi. Başımı kaldırıp baktım. Genç, esmer bir adam. Bu yüzü hayal meyal bir yerden hatırlıyor gibiydim. Yok, çıkaramadım. Birini mi aramıştınız? Yo, öylesine geziyordum. Kim soktu sizi içeri? Ofis odalarımızda öylesine gezemezsiniz. Ayağa kalkıp yanına gittim. Lütfen beyefendi, içeride bekleme odamız var. Birilerini bekliyorsanız orada oturup bekleyin. 9.30'dan önce kimse gelmez. Hatta en iyisi şimdi gidin, daha sonra gelin. Peki o halde, yerime geçeyim ben. Ben göstereyim size. Ben yerini biliyorum, şu koridorun en ucundaki oda. Hayır, bekleme salonu şu tarafta. Usulca kolundan tuttum ters tarafa yönlendirmek için. Vallahi sizin gibi bir elemanım oldukça sırtım yere gelmez Ayşe Hanım dedi. Tanışıyor muyuz? Tanışıyoruz, bendeniz Asil Nadir. Ağzımı kapatamıyordum bir türlü. Gençlik yıllarımın gür kıvırcık saçlı Asil'i uzun boyuyla beliriyordu hayalimde. Yüzü değişmiş, saçları değişmiş, giyimi değişmiş, hatta aksanı da değişmiş. Fakat gözleri aynı. Sadece gözlerinde yakalayabiliyordum 20 yıl öncesini. Ben ne diyeyim şimdi karşımdaki adama? Patronuma Asil diye hitap edemem. Asil Bey demek çok zorlama geliyor. Hiç tanımadım vallahi, çok değişmişsiniz. Yaşlanmış mıyım? Bilakis hiç yaşlanmamışsınız ama değişmişsiniz. Sizi tanıyamadım çünkü çok daha genç biri zannettim. İltifat ettiniz. Çok memnun oldum şirketimde çalıştığına. Sen diyebilirim, değil mi? Elbette. Gel odama bir kahve içelim Ayşe. Yol verdi bana, önden yürüdüm. Odasını ilk kez görecektim. Çünkü sahibinin yokluğunda kapısı hep kilitli olurdu. Kapı açıktı, içeri girince şaşırdım. 20 yıl içinde çok ama çok mesafe kat etmişti Asil. Dekorasyonda, duvardaki tablolarda, masaların üzerindeki objelerde sadece paranın değil, çok ince bir zevkin de izleri vardı. Kabarık saçlı, uçları sivri ayakkabılı ve Kıbrıs aksanlı çekingen Asil yıllar öncesinde kalmıştı. Odasında benimle konuşan yakışıklı adamın hafif Kıbrıs aksanı öylesine bir özgüvenle çıkıyordu ki ağzından, ona yakışıyor, hatta karizmatik bir hava katıyordu. Tanıştığımız akşamı hatırlıyorsun, değil mi? Hatırlamaz olur muyum dedim. Benim 1961-63 yılları arasında dediğini mutlaka yaptıran bir kayınvalidem vardı. Kolejden mezun olur olmaz bu kayınvalidenin oğluyla evlenmiş, Londra'ya üniversite okumaya gitmiştik karı koca. Doğum kontrol hapıyla henüz tanışmamış olduğumdan hiç hesapta olmayan iki çocuk gelmişti dünyaya arka arkaya. Ve çocuk bakmaktan ben de üniversiteyi bitirmeye mecal kalmamıştı. 1,5 yıl çabaladıktan sonra pes etmiştim. Milletler arası telefonla konuşmak o yıllarda bir eziyetti. Londra-İstanbul arası telefon bağlatmak zaten 12 saat bile sürebiliyordu. Öyle ahizeyi kaldırıp numarayı çevirmek hayal bile edilemiyordu henüz. Operatör aranıyor, istenen memleket, şehir ve numara yazdırılıyordu. Santral memuru insaflıysa 5 saatten önce bağlanamaz gibisinden bilgi veriyordu ki 5 saat boyunca eve tıkılmayasın. Kimi de sır tutar gibi suskun olurdu. O zaman telefon başında akşama kadar beklenirdi. Pazar günleri bizim telefon bekleme günümüzdü. Annelerimiz sesimizi duymak için sabahtan yazdırırlardı telefonumuzu Türkiye'den. Sokağa çıkamaz, sinemaya, tiyatroya gidemez, parkta dolaşamaz, yürüyüş yapamaz, evimizde oturur telefon beklerdik. Bekledik yine bir pazar günü. Önce kayınvalide bağlandı. Oğluyla konuştu uzun uzun. Oğlunun suratı düştü. Sonra ben telefonu aldım. Hal hatır sorulduktan sonra baklayı çıkardı ağzından. Kayınvalidenin bir arkadaşı, arkadaşının da bir kızı varmış. Kız bir Kıbrıslı çocukla evlenmiş. Londra'ya yerleşmişler. Kayınvalide, arkadaşının kızı Londra'da yalnızlık çekmesin diye bizim onlarla meşgul olmamızı, bir gece yemeğe davet etmemizi istiyordu. Mehmet'in suratının niye sarktığı anlaşılıyordu. Tanımadığımız bu çifti istesek de istemesek de çağıracaktık yemeğe. Yoksa her pazar telefonda sorguya çekilmeyi göze alacaktık. Çağırdınız mı sorusuna? Hayır, henüz değil derken her seferinde bir gerekçe bulmak kolay iş değildi. Bir an evvel çağırıp kurtulalım dedim kocama. Ya hiç tanımadığımız insanlarla ne konuşacağız dedi. Buluruz konuşacak bir şeyler. Sen çağır, benim Birmingham'da işim çıkmış olsun. Yatak odasında mı saklanacaksın? Sinemaya giderim. Madem gelecek olanlar senin annenin ahbapları, benim işim çıkmış olsun. Kadınların ne işi olabilir ki, mantıklı değil. Söylediği lafa bakın hele. Parantez içinde. Boşadım zaten ben bu kocayı Türkiye'ye döner dönmez. Aramızda bir süre daha tartışıp sonunda bir akşam evimize yemeğe davet ettik kayınvalidemin arkadaşının kızıyla kocasını. Çok genç bir karı koca ellerinde çiçekle geldiler. Her ikisi de uzun boylu, her ikisi de çok saçlı, her ikisi de tarzları giyimleriyle Türk'ten çok İtalyan havalıydı. Ayşegül ve Asil ile Mehmet ve Ayşe. Bizim daire kapısının önünde tanıştık. Tüm endişelerimize rağmen gayet de keyifli bir akşam geçirdik. Sonra da onlar bizi çağırmıştı ama Mete bir gün önce ateşlenince gidememiştik. Asil Nadir'in odasında kahvemi içtim. Biraz geçmiş günlerden, biraz da gelecekteki projelerden söz ettik. Yerime dönerken beni nezaketle kapının önüne kadar geçirdi. Ve tam ayrılırken sordu. Soyadın değişti, değil mi Ayşe? Aslıma döndüm dedim. Ben artık Ayşe Kulin'im. Böylece tam 20 yıl aradan sonra Asil'le bu kez onun kapısının önünde bir daha tanıştık. O gün kahvemi içtikten sonra odama dönerken eski bir dostun yanında çalışıyor olmanın rahatlığı içindeydim. Asil Nadir onun iş yerinde çalıştığım sürece bana hep saygılı ve anlayışlı davrandı. Bazı müdürlerle anlaşmazlığa düştüğüm zamanlardaki bu, alaturkalıklara tahammül edemediğim için sıkça oluyordu. Elini her seferinde sırtımda hissettim. Dünya Gazetesi'nde yazı yazma isteğime de bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırına onay verdi. Ama ben de karşılığında gecemi gündüzüme katmış deli gibi çalışıyordum. Hayatım boyunca hep birkaç kişilik iş çıkarmaya yeltenmem, burcumun hizmetçi burcu olmasından ya da alın yazımın çalışmak üzerine programlanmasından olabilirdi. Ama bu iş yerindeki başarımın esas nedeni başkaydı. Betül Mardin, benden kısa süre önce dört dörtlük bir PR yaratmıştı. Gazetelere ve dergilere şirketlerimizle ilgili bilgi vermek üzere daktilonun başına oturmuştum zaten. Bu arada dünya içinde iş dünyasından dedikodular, haberler yazıyor, dönemin ünlü iş adamı ve siyasetçileriyle röportajlar yapıyordum. Önceleri yazı yazma arzumu böylece tatmin edeceğimi sandım. Ne gezer? Daktilonun önüne oturunca eski hastalığım büsbütün nüksetti. Yazmak. Sadece şirketle ilgili yazılar, iş dedikoduları, ufak tefek sanat haberleri değil, öykü ve deneme yazmak. Dinlenmek için yazmak, iç dökmek için yazmak, mutlu olmak için yazmak. Gazete taramaları için ofise biraz daha erken gidip taramaları biraz daha hızlı yapıp kalan zamanda yazmak, yemeğe çıkılmadığı akşamlarda yazmak, yatmadan önce yazmak, sabah kalkar kalkmaz yazmak. Sonra kaçınılmaz an geldi. Yayınlatmak için yazmak. Ben dersimi almamış mıydım? Önce Yaşar Nabi Bey'in odasında, sonra defalarca başka kapılarda. Ama yenilen pehlivan güneşe doymazmış. Üstünden yıllar geçti o günlerin. Hem ben yeni tecrübeler edindim, yeni öyküler ürettim. Belki bu sefer... Üstelik ev kadını etiketini çalışan kadına değiştirmişken neden olmasın? Allah'tan kim umudunu kesmiş ki? Sonra bir akşam Çiçek Pasajı'nda arkadaşlarla yenen bir yemekte bir şey çalındı kulağıma. Kulaklarımı diktim, nefesimi tuttum, dinledim. Cümle şuydu. Yasko'nun başında şimdi bizim Mustafa Kemal var ya, gerisini duymadım. Hangi Mustafa Kemal diye sordum. Atatürk dedi içlerinden biri, gülüştüler. Israrcıydım, hangi Mustafa Kemal? Kaç tane var ki ağaoğlu işte. Bizim Tektaş'ın kardeşi dedi Yücel, parantez içinde Lugal. Kalktım masadan, dışarı çıktım, yağmur çiseliyordu. Yüzümü Allah'ın rahmetine çevirdim. Annemle babamın düğün gecesinde yaz olmasına rağmen çok yağmur yağmış. Berekettir demişler. Ne bereket ama, yegane mahsul ben. Tanrım, anamdan esirgediğin çocukları bana verdin madem, babamdan esirgediğin şansı da bana ver diye dua ettim. Bir fırsat koy önüme, aç kapımı lütfen. Ertesi gün sabahın kör karanlığında önce telefonla bilinmeyen numaraları, sonra Yasko'yu aradım. Öğleden sonra ise 2 saatliğine yerime Nil Adula'yı oturtmuş, soluk pembe dosyam koltuğumun altında, Cağaloğlu'ndaydım. Mustafa Kemal Ağaoğlu'nun karşısında. Havadan sudan, oradan buradan konuşup gönlünü aldıktan sonra uzatmıştım dosyamı. Tek bir öykücük okuması için. Direnmişti. Ben de direnmiştim, bana olan zaafının verdiği şımarıklıkla. Bir öykü 10 dakikanı alır. Bak, saat tutuyorum. Sadece 10 dakika okuyacaksın. Hadi başla. O okurken ben rahatsız olmasın diye pencerenin önüne gitmiş, gözlerimi kapayıp cama başımı dayamıştım. Ya bir 5 dakika sonra Mustafa Kemal, okudum öykünü 5 para etmez derse, hiç düşünmediğim bir ihtimaldi bu ama bir ihtimaldi yine de, ne yapardım o zaman? Gayet basit, vaktini aldığım için özür diliyorum der çıkardım. Sonra sokakta gizli gizli ağlardım dolmuşa yürürken, gözyaşlarım içime akardı çoğu zaman olduğu gibi. Açtım gözlerimi, saatime baktım. Mustafa Kemal dosyayı okumaya başlayalı 15 dakika olmuş. Demek en uzun öyküyü seçmiş. Hangisiydi acaba en uzun olanı? Hatırlamaya çalıştım. Yok, hatırlayamıyordum. Yavaşça, çok yavaşça çevirdim başımı, baktım. Kollarını masaya, başını da kollarına dayamış okuyor dikkatle. Pencereye dönüp dışarı baktım yine. Eminönü'nün hamalı, erkeği bol sokağından el arabasına tepeleme kumaş topları yüklemiş bir adam geçti. Bir adam, bir adam daha. Hiç kadın geçmez mi bu sokakta? Bir oyun oynasam desem ki penceremin altından 10 kadın geçerse kitabım basılacak. Yok, 10 kadın fazla, 7 kadın yeterli. Haydi Kulin, haydi kızım, burası İstanbul. 7 kadın da geçer 17 kadın da. Kalbim küt küt atmaya başladı. Ah tanrım, işte bir kadın. Cumhuriyet gazetesine gidiyor olmalı. Omzunda bir fotoğraf makinesi sallanıyor. Ha gayret, bir tane daha. Göbekli bir erkek çocuğun elinden tutmuş. Çekeleyerek yürüyen bir anne. Bir tane de koca kıçlı, empirme elbiseli. Ha gayret. Kurudu kadınlar, geçmez oldular. Eyvah, iş yerlerinin kapanmasına daha çok var. Keşke başlatmasaydım bu oyunu. Olacağı varken olmazsa eğer işim, şimdi suç bende. Ne diye böyle aptal şeylere takılırım? Ah o ne? Öğrenciler döküldü karşı kaldırımdaki okuldan. Ekosa eteklikli kızlar Üçer beşer geçiyorlar penceremin altından. Biri karşıya geçip simitçiden simit aldı. Darıya üşüşen kuşlar gibi toplantı, diğerleri de simitçinin başına. Saydım tam 8 kız. Bir de çaprazındaki binadan çıkan kadınlar, oho. Usulca dönüp baktım Mustafa Kemal'e, okuyor. Yarım saat dolmuş çoktan. Dizlerim kesilir gibi oldu. Bayılacağım galiba. Gidip yavaşça yerime ilişsem, yok kıpırdamayacağım, bozulmasın büyü. Kapı vuruldu, hay Allah kahretsin. Mustafa Kemal kaldırmadı kafasını dosyadan. Bir daha vuruldu kapı ve hemen açıldı. Edebiyatçı bir karı koca, kadın şair, erkek yazar. Önce kapıdan kafalarını uzattılar, aradıkları kişiyi görünce içeri girdiler. Mustafa Kemal nihayet kaldırdı başını kitaptan. Buyurun buyurun dedi. Biraz geciktik, trafik yoğundu dedi kadın şair. Ayşe sen tanışıyor musun? Hemen atıldım. Elbette, tanışmadık ama tanımaz olur muyum dedim. İçimdense tam da gelecek zamanı buldunuz. Ayşe benim çocukluk arkadaşım dedi Mustafa Kemal. Öyle anlaşılıyor ki yakında o da tanınacak bu cenahta. Öykülerini okuyordum, çok beğendim. Doğru mu söylüyorsun diye atıldım. Evet, beklemiyordum doğrusu. Neden beklemiyordun? Neyim eksik ki beklemiyordun? İyi öykü yazmak için erkek mi olmalıyım? Tomris mesela erkek mi, Pınar erkek mi ya Firuzan? Bu şıkkı geçelim o halde. Edebiyatçı çevreden bir kocam, bir de bir sevgilim mi olması gerekiyordu? Beklentiyi yükseltmek için. Ha pardon, erkek değil ama devrimci olmam gerekiyordu elbette. Tutuklanmış, içeride yatmışsam daha da iyi. Öyle zengin kocaların karılarına ya da bir zengin babaların kızlarına yazarlık yakışmaz. Ayın sonunu zor getiren babamın görüntüsü ve duruşu bir prensi andırıyorsa bunda benim suçum yok. Ona genlerini aktaran anasını babasını suçlayın. Zengin kocalardan da 5 kuruşluk nasiplendimse 2 gözüm önüme aksın. Ne kat, ne yat, ne nafaka. Ben kendi geçimimi eşek gibi çalışarak kendisi sağlayan bir vatandaşım da kendimi acındırtmam şart mı? Bu ne biçim bir mahalle baskısı be? Tüm bunları söyleyebilirdim, içimi dökebilirim Mustafa Kemal'e. Ama odada başkaları vardı ve ben yazdıklarımı beğendiğini söyleyen bu adama nankörlük etmemeliydim. Şansımı zorlamamalıydım. Yani şey mi diyorsun, basacak mısın? Editörüme de okutacağım, sana haber veririm. Ya o beğenmezse? Beğenmezse nedenlerini söyler, ben de ona göre sen de ona göre düzeltmeler yaparsın. Ben kaçayım o halde şimdi. Kaç bakalım ama önce numaranı bırak ki sana ulaşabileyim dedi Mustafa Kemal. Ne zaman ararsın? 1-2 güne kadar. Ev telefonumu, iş telefonumu ve adresimi yazıp bıraktım. Çıktım odadan, merdivenlerde uçmuş olmalıyım. Kendimi sokakta buldum. Ayakların yerden kesilmesi böyle bir şey demek ki. Ben gidiyorum ama kaldırıma basmadan. 2 karış havada yürüyordum sanki. Kanatsız bir kuş gibi. İşe dönmedim, eve de gitmedim. Bu haberi ilk babama vermek üzere arabamı Edirne Kapı mezarlığına sürdüm. Babamın üzerinde minik mor çiçekler açmıştı. O gün akşam yemeği için anneme gittiğimde anneannem de oradaydı. Salonda baş köşede her zamanki yerinde oturuyordu. Size bir müjdem var diye bağırdım kapıdan girer girmez. Nihayet kitabım basılıyor. Ne kitabı dedi anneannem. E hani ben yazıyorum ya, basılıyor işte. Annem mutfaktan seslendi. Anlamadım, ne basılıyormuş? Benim yerime anneannem yanıtladı. Hayal kızım, hayal. Ya hani bir şeyler yazıyordu ya, yine hayal etmiş işte çocuk. Hayal. Ah anneanne. Bu evrende varoluş nedenimin olduğuna inandığım tek becerimin adı oldu hayal. Ve yıllardır yazdığım onca öykü, deneme, hatta bir kısa romanın toplamı. Bir şeyler. Bendeniz de 42 yaşında çocuk, dev çocuk. Ağlasam mı, gülsem mi? O an hissettiklerimi asla unutamadığım için bu kitabımın adını Hayal koydum. Ayrım sonu, sayfa 84.